Ayrım 11.
Sonra kendisini güldürebilen biriydi. Bir kadına yapılabilecek en tehlikeli iş bu. Çünkü aşktan sonra gülmek onların en sevdikleri şeydir. Elden ne gelir? Hayır, aynaya bakarak kendi kendine "Ludwig, sen bir gerzeksin" dediği zaman haksız değildi. Daha kötüsü, acımasız alayları Justine'i incitiyor, seviştikten sonra söz gelişi şöyle düşünmesine yol açıyordu. Yaptığı şey eve gelince hiç düşünmeden ayaklarını paspasa silmek gibi alışkanlık durumuna gelmiş sıradan bir iş. Sonra birden aklına şu korkunç alaycı tümceler geliyordu. Hepimiz aldatacak sevimli birini arıyoruz. Sen yalnız kendini mi öyle sanıyordun? Ya da insan soyu, elinin altındakiyle işini beceremiyorsan kolayı var. Gözlerini kapar, ele geçiremediğin kişiyi düşünürsün. Kim bilecek? Son derece sakıncasız, gizli kalacak bir şey. Seven ruhların evliliği. Lavabonun önünde durmuş, beyaz şarapla dişlerini temizliyordu. Justin, bu neşesi, bu soğukkanlılığı için onu öldürebilirdi. Kahire'den dönerlerken birkaç kez dalaştılar. Senin şu sözde hastalığına gelince, kendi kendine acıma duygunu pompalamaktan doğmuş olabileceğini düşündün mü hiç? Justin öylesine öfkelendi ki az daha arabayı yoldan çıkarıp bir ağaca çarpıyordu. Ağlamaklı bir sesle "Alçak Anglo-Sakson!" diye bağırdı. Ayı. O da kendi kendine şöyle düşünüyordu. Aman tanrım, sanki yeni evlenmiş bir çift gibi kavga edişimize bak. Yakında evlenir, birbirimizin kafasının etini yiyerek iğrenç bir uyum içinde yaşarız. Öf, eşkametlerin kusursuz uyumunun çirkinliği. Perce, gene gidip bu işe bulaştın. Bunları böyle yazabiliyorum. Çünkü sarhoş olduğu zaman, tıpkı yalnızken olduğu gibi, kaba Londra ağzıyla kendi kendine konuşurdu. Bana vurmaya çalışırsan, dedi neşeyle, kaza yaparsın. İçine onu koyabileceği küçük, acı bir kısa öykü düşündü. Cinsellik konusunda sanata sokmamız gereken şey, diye mırıldandı. Tiksinti çarpanı. Justin hala çok öfkeliydi. Ne mırıldanıyorsun? Dua. Justin için o zamanlar seviştikten sonra elde kalan şey, genellikle olduğu gibi, tiksinti ya da mutsuzluk değil, kahkahaydı. Ona çok kızmasına, bir erkek olarak onu asla ele geçiremeyeceğini, kendi koşulları dışında onunla dost bile olamayacağını bilmesine karşın, gene de yaptığı bir maskaralığa gülmekten kendini alamıyordu. Öpüşlerini tuhaf bir biçimde heyecan verici kılan, dostluksuz, sevecenliksiz bir ateşlilik sürüyordu insanın önüne. Öpüşleri, pişmiş bir elmayı dişleyen aç bir çocuğun ısırığı kadar sağlıklıydılar. Zihninin bir yarısıyla bunu özlerken, yüreğinin derinliklerinde yatan dürüst kadın, Persevard'ın siperdeki durumunun bozulmamasını ya da daha geriye çekilmemesini diliyordu. Bütün kadınlar gibi Justin de kendisine %100 inan duyduğu birinden nefret ederdi. Sana belki tuhaf gelecek ama onun eksiksiz hayranlık duyduğu biri hiç olmamıştı. Sonunda hiç değilse aldatarak cezalandıramayacağı birine çatmıştı. Bağışlanamaz ama sevindirici bir yenilik. Kadınlar derinlikli oldukları oranda ahmaktırlar. Justin onun kendisine uyandırdığı yeni coşkulara çok şaşıyordu. Oldukça basit şeylerdi. Örneğin aşkının onunla ilgili cansız şeyleri de kapsadığını görüyordu. Lüle taşından yapılma, sapı çok dişlenmiş eski piposu gibi. Ya da kötü havaların izlerini taşıyan, sahibinin sulu boya bir resmi gibi kapının arkasında asılı duran eski şapkası. Kullandığı ya da fırlatıp attığı nesnelere bile sevgi beslediğini görüyordu. Sanki onun gövdesini okşarmış gibi eski not defterlerinden birini okşamak çok sinir bozucu bir ruhsal tutsaklıktı. Ya da tıraş aynasına fırçasıyla yazdığı şu sözlerin Stendhal'ın üstünde parmağını dolaştırmak. Bilinmeyen bir ilkeyi bulgulamak istiyorsanız bir parça anatomiyle karşı karşıya gelmek yürekliliğini göstermelisiniz. Büyük ruhların beslenmeye gereksinimleri vardır. Bir keresinde odasında bir Arap orospu yakalayan Justin, Persevard'ın banyoda ıslıkla Donizetti'den bir parça çalarak tıraş olmaktaydı. Kıskançlık yerine merak duyduğunu görünce çok şaşırdı. Yatağın üstüne oturup zavallı kızın kollarını yastığa bastırarak sevişirken neler duyduğunu sorgulamaya başladı. Kuşkusuz orospu çok korkmuştu. Ağlayıp sızlamaya başlayan yaratığa Justin habire "Kızmadım" deyip duruyordu. "Merak ediyorum, bana yanıt ver." Persevard'ın içeri girip kızı kurtarmak zorunda kaldı. Üçü birlikte yatağın üzerine oturdular. Kızın korkusunu yatıştırmak için Justin ona meyve şekerlemesi yedirdi. "Daha sürdüreyim mi? Bu çözümleme sana acı verebilir. Ama gerçek bir yazarsan sonuna kadar her şeyi bilmek istersin, öyle değil mi? Bunlar sana Melissa'nın durumunun güçlülüğünü gösteriyordur sanırım. Börse Vardin onu çileden çıkarmayı başardıysa, sevgi duymaksızın ilgilenmeyi başarabildiği içindi. Her zaman maskaralık etmez ya da onun ulaşamayacağı kadar uzağında durmazdı. Dürüstlük derken bunu söylemek istiyorum. Paraya, mantığa uygun değerini verirdi. Gerçekten de anlaşılması güç davranışlarının altında yatan asıl gizi ona açıklamıştı. Kitaplarından birinde vardır, bulursun. Ben biliyorum. Çünkü Clea, insan ilişkileri konusunda onun en anlamlı sözleri olarak bana aktarmıştı. Bir gece şöyle demiş. Biliyor musun Justin? Ben tanrıların insan, insanların da tanrı olduğuna inanıyorum. İki taraf da birbirlerinin yaşamlarına karışıyor. Kendilerini birbirleri aracılığıyla dile dökmeye çalışıyorlar. İnsan olarak ruh durumlarımızdaki karışıklığın nedeni bu. İçimizdeki ya da çok ötemizdeki güçleri araştırmamızın nedeni. Sonra dinle. Bence cinsel ilişkinin gövdesel değil ruhsal bir ilişki olduğunu bilen çok az kişi var. İnsanların o biçimsiz çiftleşmeleri bu gerçeğin biyolojik açımlamasından başka bir şey değil. Ruhların birbirine açılmasının, dolanmasının ilkel yöntemi. Ama insanların çoğu bedensel yönüne çakılır kalırlar. Onun bize beceriksizce öğretmeye çabaladığı şiirsel uyumdan habersizdirler. Sen aynı yanlışı yineleyip durmakla kocaman, sıkıcı bir çarpım tablosu yapıyorsun. Başını gömdüğün torbadan çıkarıp ciddi olarak düşünmedikçe de hep öyle olacak. Bu sözlerin Justin üzerindeki etkisini anlatmak olanaksız. Onun yaşamına, davranışlarına yepyeni bir açıklık getirmişlerdi. Şimdi Justin onu yepyeni bir açıdan, insanın gerçekten sevebileceği bir erkek olarak görüyordu. Ne yazık ki kendisine yüz vermeyi bırakmıştı bile. İkinci kez Kahire'ye giderken yalnız gitmek istedi. Onun yokluğundan sinirleri bozulan Justin uzun, tutkulu bir mektup yazmak yanlışlığında bulundu. Kendisi için ne büyük önem taşıdığını hiç mi hiç bilmediği. Bu da bütün sevgiler için geçerlidir. Dostluğu için ona beceriksizce teşekkür etmeye çalıştı. O bunu yeniden kendisine sokulma girişimi olarak gördü. Hemen şu telgrafı çekti. Benim aracılığımla haberleşirlerdi. Telgrafı hala saklıyorum. Birincisi, hiç kimse bir sanatçıya sahip olamaz. Haberin olsun. İkincisi, doğası gereği ruh bir insana bağlı kalmazken gövdenin bağlı kalmasının ne yararı var? Üçüncüsü, bir Arap gibi sızlanmayı bırak. Sen daha iyi şeyler yapmayı bilirsin. Dördüncüsü, sinir bozukluğu özür değildir. İnsanın sağlığını çarpışa çarpışa kazanması, hak etmesi gerekir. Sonuncusu, kazanamazsan kendini asmak çok daha onurlu bir şeydir. Bir keresinde Justin onu Al-Akhtar kahvesinde rastlamış, çok sarhoşmuş. Seninle ikimiz oradan ayrıldıktan sonra olmuş bu iş. O akşamı anımsıyor musun? Biraz kırıcı olmaya başlamıştı. Sana Kabala'nın 9 sayılı önermesinin nasıl kullanıldığını öğretmeye çalıştığım akşamdı. Daha sonra onları daktilo edip gizli servise göndereceğini nereden bilebilirdim? Ne müthiş bir şaka. Ama olayların birbiri üstüne çakıştığını, bir sepetin içindeki ıslak yengeçler gibi birbiri üstüne tırmandığını görmek hoşuma gidiyor. Biz oradan çıkar çıkmaz Justin gelmiş. Onu oteline götürüp kazasız belasız yatağına itmiş. Boylu boyunca uzanmış yatan insan kopyasına "Sen dünyanın en olmaz adamısın" diye bağırınca o da ellerini havaya kaldırıp "Onu biliyorum, biliyorum. Ben İngiliz yaşamının uzun bıktırıcı diş ağrısından kaçmış biriyim." İnsanın solumaya dayanamadığı bir yaşamı böylesine çok sevmesi ne iğrenç diye yanıtlamış. Sonra gülmeye yeltenmiş ama mide bulantısı izin vermemiş. Justin onu lavabonun başında kusarken bırakmış. Ertesi sabah bir takım Fransız edebiyat dergileriyle yeniden uğramış. Dergilerden birinde onun kitabıyla ilgili bir yazı varmış. Börse Vardin'in üstünde bir pijama ceketiyle gözlükten başka bir şey yokmuş. Aynanın üstünde ıslak tıraş sabunuyla Tolstoy'un şu sözleri yazılıymış. İnsan ruhunu karanlıklaştıran kötülük eğilimlerini ve sanatı düşünüyorum hep. Dergileri elinden alıp hiçbir şey söylemeden kapıyı yüzüne kapamaya yeltenmiş. Yo demiş Justin. İçeri gireceğim. Boğazını temizleyerek ama bu son olacak diye karşılık vermiş. Kedinin mezarını ziyarete gelir gibi beni ziyaret etmenden bıktım. Ama Justin onu kollarından yakalayınca sözünü daha yumuşak tamamlamış. Tamam artık, noktalıyorum. Anlıyor musun? Kahire'deki konuşmalarını sürdürmekteydi. Justin yatağın ayak ucuna oturup bir sigara yakarak tuhaf bir nesneyi inceler gibi onu incelemeye başlamış. Kendine egemenlik, sorumluluk konularındaki bütün konuşmalarından sonra senin ne biçim bir Anglo-Sakson olduğunu merak ediyorum. Başladığın işi bitiremiyorsun. Neden öyle sinsi sinsi bana bakıyorsun? Bu çok güzel bir saldırı noktasıydı. Percy Vardin gülümsemiş. Bugün çalışacağım. Öyleyse yarın gelirim. Yarın grip olacağım. Ertesi günü hayvanat bahçesine gidiyorum. Ben de gelirim. Percy Vardin'in kabalığı son sınırına varmış. Justin üstünlük golünü attığını bildiği için çok neşeliymiş. Bir ayağını halıya vurarak onun tatlı hareketlerini dinliyormuş. Sonunda çok güzel demiş, görürüz bakalım. Korkarım insan ilişkilerindeki temel komediyi göstermek için kitabında bunlara da yer vermek zorunda kalacaksın. Pek az yer veriyorsun. Ertesi gün Percy Vardin bir kedi yavrusu gibi onu ensesinden tutup otel odasından atmış. Daha ertesi günü sabah uyandığında büyük arabayı otelin önünde park edilmiş görünce Allah kahretsin diyerek Justin'in inadına giyinip hayvanat bahçesine gitmiş. Justin de ardından. Bütün sabah büyük bir dikkatle maymunlara bakmış. Justin kendisine yapılan hakareti görmüyor değilmiş elbet. Bir banka oturup aslında maymunlara yedirmek için aldığı fıstıkları yerken yanına gitmiş. Öfkelendiği zamanlar çok güzelleşirdi. Titreyen burun delikleri, üstünde tertemiz, parlak tayyörü, yakasında çiçeğiyle gene öyle çok güzelmiş. Yanına oturarak "Percy Vardin" demiş. "Allah'ın cezası, ne karın ağrısı ne baş belası bir sosyete karısısın sen. Bana inanmıyorsun. Şu andan sonra beni rahat bırakacaksın. Senin paran sökmez." Böyle bir dil kullanabilmesi onun budalalığını gösteriyor zaten. Onu böylesine korkutmak Justin'in çok hoşuna gitmiş. Kuşkusuz sen onun ne kadar kararlı biri olduğunu bilirsin. Ama bir neden varmış. Bu hakaretlerin altında bir kaygı sezinliyormuş. İlişkilerinin şu durumuyla ilgili olmayan bir şey. Başka bir şey ama ne? İnsanın kafasından geçen düşünceleri nasıl hiç şaşmadan okuduğuna sen de tanık olmuşsundur. Yanında oturup yüzüne bakarak kötü bir el yazısını sökermiş gibi şunları söylemeye başlamış. Nesim, Nesim'le ilgili bir şey. Korkuyorsun ama ondan değil. Sonra birden çakan bir şimşekle sezgi devresi kurulmuş. Nesim'le ilgili, tehlikeye atmak istemediğim bir şey var. Anlıyorum. Derin bir soluk almış. Ah Sersem, neden bana söylemedin? Bu yüzden senin dostluğunu yitirmem mi gerekir? Hiç de gerekmez. Benimle yatmak isteyip istemediğin hiç umurumda değil. Ama sen başka. Hele şükür ne olduğunu anlayabildim. Percy Vardin öyle şaşırmıştı ki ağzını bile açamadı. Bu düşünce okuma işi Justin'de kendisini en çok şaşırtan şey olmuştu. Uzun süre tek söz söylemeden gözlerini ona dikti. Ah, çok mutluyum diyordu Justin. İşlerin bu kadar kolayca yoluna girmesinden. Birbirimizi görmemizi engelleyecek. Sen istemezsen bir daha hiç yatmayız. Ama hiç değilse seni görebilirim. Aşk hayvanının başka bir ulamı daha. Benim tanımlayamayacağım bir şey. Artık onun için ateşin içinden bile geçebilecek durumdaydı. Nesim'in suskunluğu Justin'in kafasında dev boyutlara ulaşmıştı. Çölün kendisi gibi her yöne yayılıyor, onda sinir diye bir şey bırakmıyordu. Suçluluk duygusu onun vicdanında yaratılıştan gelen, hatta hiçbir nedene dayanmayan bir şeydi. Bu yüzden zararsız varlıklarıyla kendi üstündeki kuşkuları uzaklaştıracak dostlardan kurulu bir savunma halkası oluşturmaya başlamıştı bile. Davranışları, eğilimleri herkesçe bilinen, hiçbir kıskançlık uyandırmayacak Toto gibi. Amar gibi eşcinseller sürüsü. İskenderiye sosyetesinde artık küskün bir gezegen gibi dolaşıyor, salt kendini savunmak amacıyla cinsiyetsizlerin ilgisine karşılık veriyordu. Savunmak istediği kentin doğal engebelerinden yararlanarak halka halka toprak siperler yaptıran bir general gibiydi. Örneğin Nesim'in suskunluğunun kuşku değil, yalnızca güvensizlik belirtisi olduğunu bilmiyordu. Çünkü o bu konuyu kendisine hiç açmamıştı. Sen kitabında çocuğa hemen hemen hiç yer vermemişsin. Daha önce de söylemiştim. Arnavuti çocuk konusunu fazlaca acıklı bulduğu için Morse de es geçmişti. Bir yerde Percy Vardin, çocuksuz insanlar için her şey yankısızdır diyor. Ama artık çocuk sorunu Rüstin için olduğu kadar Nesim için de önemliydi. Rüstin'in çok istediği aşkını kazanmanın tek yoluydu. Ya da o öyle sanıyordu. Var gücüyle bu soruna yöneldi. Böylece taş gibi suskun karısının duygusal zırhını delebileceğini düşünüyordu. Evlendiği ve yaşamının örümcek ağı bağlamış bir köşesine, tıpkı telleri asılı bir kukla gibi bileklerinden astığı karısının yani. Tanrı'ya şükür hiç aşık olmadım üstadım. Olmayacağım da, şükürler olsun. Börse Vardın gene Clea'ya göre bir yerde şöyle yazar. İngilizce'de unutulmuş iki önemli sözcük vardır. Biri sevgiliden çok daha yüce olan refika sözcüğü. Öteki aşktan hatta tutkudan çok daha yüce olan sevecenlik sözcüğü. Bir gün Nesim'in telefon konuşmasının bir bölümüne kulak misafiri olan Rüstin, onun çocuğun yerini öğrendiği ya da onunla ilgili ama kendisine söylemek istemediği bir şey bildiğini sanısına kapılmış. Rüstin, salondan geçerken şu sözleri söylemiş olan Nesim, telefonu kapatmak üzereymiş. Peki öyleyse, sana bırakıyorum. O asla bunu bilmemeli. Neyi bilmemeliydi? O dediği kimdi? İnsanın hemen bir takım sonuçlar çıkarmaya kalkışmasını doğal karşılamalı. Aradan birkaç gün geçip de bu konuşmadan Nesim hiç kapak açmayınca Rüstin ona yüklenmiş. Böyle bir konuşmanın geçmediğini, sekreteriyle yaptığı konuşmayı yanlış duymuş olabileceğini söyleyerek Nesim çok kötü bir yanlışlık yapmış. Bambaşka bir şeyle ilgili olduğunu söyleseydi hiç sorun yoktu. Ama onu günlerdir kulaklarında uğuldayan sözcükleri yanlış duymuş olmakla suçlamak, işte bu bağışlanmaz bir hataydı. Bir anda ona olan bütün güvenini yitirip türlü şeyler düşünmeye başlamıştı. Çocuğuyla ilgili bir bilgi elde ettiyse bunu kendisinden neden saklamak istesindi? Çocuğun yazgısını öğrenmek için elinden geleni yapacağına ta en başta söz vermemiş miydi? Yoksa söylenemeyecek kadar kötü bir şey mi öğrenmişti? Nesim gerçekten bir şey biliyorsa %100 ona söylemez miydi? Onun başına gelenlerle ilgili kesin olmayan bir ipucu bulduysa neden saklasın? Hiçbir oranlama yapamıyordu. Ama o bilginin bir rehin olarak tutulduğu duygusu vardı içinde. Bir şeye karşı rehindi ama neye? İyi hal ve gidişe mi? Oysa bu son beceriksizliğiyle karısının kendisine beslediği son saygı kırıntısını da yok eden Nesim bambaşka bir sorunla karşı karşıyaydı. Rüstin'in iyileşebilmesi umudu çocuğun bulunmasına bağlıydı. Gerçeği öğrenme girişimlerinde bütün olanakların tükendiği bir sırada Naruz'un kendine telefon edip "Geçen gün Makzub'a rastladım. Ağzından baklayı çıkardı. Çocuk ölmüş." dediğini ona nasıl söyleyebilirdi? Kendi kendine bile söyleyemiyordu. Öylesine acıydı. Bu, aralarına büyük bir Çin duvarı gerdi. Hiçbir biçimde birbirlerine yaklaşma olanakları kalmamıştı. Hatta Rüstin, onun kendisine zarar verebileceğinden korkmaya başladı. İşte sen bu noktada işe karıştın. Evet, ne yazık ki gene bu noktada işe karışıyorum. Çünkü Rüstin'in kavafi konferansıma gelişi, beni oradan alıp kibar Nesim'le tanışmaya sürükleyişi ve bir balta gibi inerek yaşamımı ikiye bölüşü aşağı yukarı o günlere rastlıyor. Beni kendi amacına alet ettiğini, bir boğa güreşçisi kırmızı pelerinini arka sıra nasıl sürüklerse Nesim'in önüne sürüklediğini, bütün bunları kendisiyle yatma isteği bile duymadığı bir adamla buluşmalarını gizlemek için yaptığını, bugün anlamanın ne kadar acı olduğunu anlatamam. Ama bunların hepsini daha önce bütün acılığı, bütün ayrıntılarıyla aktardım. Bu tabloda olması gerektiğini düşündüğüm tutarlılığı sağlamak için hiçbir tadı, hiçbir kırıntıyı eksik bırakmamaya çalıştım. Gene de o tuhaf yüceltici ilişkiye, Rüstin'in beni sokmuş olmasından pişmanlık duymaya için bir türlü el vermiyor. Belki Rüstin onun gücünü hiç anlayamadı. Ama ben çok şey öğrendim. Evet, Melisa'nın ölümü pahasına da olsa o ilişki bana çok şey kazandırdı. Bu şeylere hiç çekinmeden bakabilmeliyiz. Çok merak ediyorum. Acaba bütün bunlar bana ancak neden şimdi söyleniyor? Dostlarım baştan beri her şeyi biliyor olmalıydılar. Oysa hiç kimse tek söz etmedi. Ama elbette doğrusu da bu. Cambaz gergin ipin üstündeyken hiç kimsenin tek söz söylememesi, hiç kimsenin karışmaya kalkmaması, hiç kimsenin en küçük bir fısıltı bile çıkarmaması gerekir. Herkes öylece oturur gösteriyi izler. Ancak iş işten geçtikten sonra akıl veren çok olur. Ama bir başka açıdan bakarsak, Rustin'e benim gibi tutkuyla, gözü körcesine vurgun biri, hoşuna gitmeyecek böylesine doğruları acaba o zaman nasıl karşılardı? Beni yolundan çevirebilir miydi? Bundan kuşkuluyum. Bu ilişkide öyle sanıyorum. Rustin bana, kollarına tebeşir tozu bulaşmış bu çekingen okullu aşığa, sahip olduğu, içinde taşıdığı benliklerden yalnızca birini vermişti. İnsan haklılık kanıtlarını nerede aramalı? Galiba yalnızca olgularda. Çünkü aşk denen bilmecenin özündeki doğruyu biraz daha iyi görebilmemi ancak onlar sağlayabilir. Aşk imgesinin denizdeki dalgalar gibi sonsuza dek uzanan bir zincir oluşturarak kırıla kırıla geri çekildiğini görüyorum. Ya da benim ondan ürettiğim düşlerin, yanılmaların üstünde soğuk, ölü bir ay gibi yükselişini görüyorum. Ama gerçek ayın kendisi gibi doğrunun öteki yüzünü, güzel ölü bir yıldızın arka yüzünü hep benden gizliyor. Benim ona olan aşkım, Melisa'nın bana olan aşkı, Nesim'in ona aşkı, onun Persevard'ına olan aşkı. Aşk sözcüğünü nitelemek için pek çok sıfat olması gerekir. Çünkü aynı nitelikte iki aşk bulamazsınız. Ama hepsinde anlatılması güç, ortak bir nitelik var. İhanetin ortak bilinmesi. Ay gibi hepimizin birer yanı karanlık. Bizi en çok sevmiş, bizi en çok gereksinmiş kişiye aşksızlığın yalancı yüzünü dönebiliriz. Justin nasıl benim aşkımı kullandıysa, Nesim de Melisa'nınkini kullandı. Bir sepet yengeç gibi, biri ötekinin sırtına tırmanarak. Yarattığımız bunca aşk öyküsüne göre, Hermesçilerin evliliği tanımlamakta kullandıkları kusursuzluk simgesi, çift sayılar arasında bulunması gereken ama her zaman sayılar arasında yaşayan bu canavarın bir biyolojisinin olmaması çok tuhaf. Hayvanları koruyan, yaşamlarını sürdürmelerini sağlayan şey nedir? Organik maddeye özgü belli bir ayrıcalık. Bir şey yaşam bulur bulmaz o şeye de sahip olur. Yaşamın doğasında olan bir şeydir bu. Bütün doğal olgular gibi iki kutupludur. Her zaman bir eksi, bir artı kutbu vardır. Eksi kutupta acı, artı kutupta cinsellik durur. Evcil hayvanları saymazsak, dıştan bir uyarı olmaksızın cinsel istek duyan ilk hayvanlar maymunlarla insanlardır. Bunun sonucu olarak bütün doğa yasalarının en önemlisi olan devirirliği insan soyu yitirmiştir. Cinsel duyuyu uyandırması gereken, belli sürelerde yinelenen organik koşul işlevini yitirmiş, soysuzlaşmış, sayrılık belirtisi durumuna gelmiştir. Hayvanat bahçesinde maymunlara dalmış düşünen Persevard'ın, olağanüstü güzel ciltli, şehvet kitaplarından oluşan koca bir kitaplığı olan Kapodestria, gizli bilimlerle uğraşan Baltazar, sıra sıra sayılara, yüzdelere gömülmüş Nesim. Ya Melisa? Kuşkusuz hastaydı. Hastalığı gerçekten de ciddiydi. Bir anlamda onu ben öldürdüm ya da Justin öldürdü demek bana çok acı geliyor. Ne olursa olsun doğrudan doğruya benden kaynaklanan ıstırabının, bırakmışlığının acısını hiç kimse anlayamaz. Bir gün Amaril'in bana geldiğini anımsıyorum. Koca bir köpek gibi aşırı duygulanmış görünüyordu. Baltazar, röntgen ve bakım için Melisa'yı ona göndermiş. Amaril, kendi yüzünden özgün bir adamdı. Ama biraz züppeceydi. Gümüş düello tabancaları, olağanüstü güzel çerçeveli kabartma kartvizitler, en son modanın bütün zarif çizgilerini taşıyan giysiler, evi mumlarla doluydu. Siyah kağıt üzerine beyaz mürekkeple yazmayı yeğlerdi. Onun için dünyanın en güzel şeyi, zarif bir karısı, birinci sınıf bir tazısı ya da bir çift yenilmez dövüş horozu olmaktır. Ama bu romantik meraklarına karşın bir doktor olarak duyarlılığını yitirmemiş hoş bir adamdı.